Ayrım 13.
Sayfa 131. Scarlett gözlerini biraz ileride oturan çiftten ayırmak için çaba gösteriyordu. Fakat nafile. Elinden bir şey gelmiyordu. Bakışları onlara takıldığı zaman kendini çevresindeki erkeklerle daha çok neşelenmeye zorluyor, gülüyor, şakalaşıyor, onlara takılıyordu. Kendine güzel sözler söyleyen, kur yapan erkeklere başını sallıyor ya da yelpazesiyle omuzlarına vuruyordu. Erkeklerin iştenlikle davranmadıklarını ve hiçbirine inanmamak gerektiğini söylüyordu. Eşli Scarlett ile hiç ilgilenmiyordu. O sık sık Melanie'ye bakıyor ve onunla konuşuyordu. Eşli'nin bu davranışına gözlerini ona çevirerek cevap veriyordu. Melanie sanki bu haliyle orada bulunanlara artık ben ona aitim demek istiyordu. Scarlett'i mutsuz eden işte bu gerçekti. Görünüşüne göre karar verenler onun mutsuzluğunu yersiz bulabilirlerdi. Üstelik Scarlett, ziyafetin kraliçesi, bütün bakışların ve dikkatlerin odak noktasıydı. O bundan önceki tüm davetlerde erkekleri heyecanlandırmaktan ve genç kızları çılgına çevirmekten geri kalmamıştı. Charles Hamilton, onun az önceki davranışından cesaret alarak sağında duruyordu. İkizler ise Charles'ı oradan uzaklaştırmak için her çareyi deniyorlardı. Charles bir eliyle Scarlett'in yelpazesini, öteki eliyle de henüz yemeye başlamadığı et tabağını tutuyordu. Bakışlarının Honey'e takılmamasına da dikkat ediyordu. Çünkü Honey ağlamak üzereydi. Sol yanında bütün dikkatleri üzerine çekmeye çalışan ve Stuart'a işveli işveli bakan Kate vardı. İkizlerle kendi arasındaki havada sanki elektrik akımı vardı. Bir ara birbirlerine kaba sözler bile söylemişlerdi. Frank Kennedy yavrularını kaybeden şaşkın bir tavuğa benziyordu. Masadan masaya gidiyor ve Scarlett'e yiyecek taşıyordu. Sanki bu işi yapacak bir hizmetçi yokmuş gibi davranıyordu. Suellen bir genç kızın nefretini çekmenin doğru olmadığını unutuyor ve bu yüzden Scarlett'i tehdit edici gözlerle süzüyordu. Küçük Karen ise ağlamak üzereydi. Çünkü Scarlett'in cesaret verici sözlerine rağmen Brent ona yalnızca "Bonjour yumurcak" demiş ve saçındaki kordeleleri çözmüştü. Oysa daha önceleri Brent ona karşı kibar davranıyordu. Küçük kız da bundan güç alarak hayaller kuruyor, umutlar besliyor ve Brent'e gelecekteki nişanlısı gözüyle bakıyordu. Şimdi ise Scarlett, Brent'i elinden alıyordu. Mundro'nun küçük kızları da Fontaine'in oğulları tarafından terk edilmelerini içlerine sindiremiyordu. Toby ile Alex'in Scarlett'in çevresinde pervane oluşları onları sinirlendiriyordu. Onların Scarlett'in davranışlarını beğenmediklerini Hetty Tarleton'a belli etmek için başlarını kibarca oynatmaları yeterliydi. Üç genç kız birbirlerine benzeyen işlemeli şemsiyelerini açtılar. Karınlarının doyduğunu söylediler ve ince parmaklarıyla en yakınlarındaki erkeklerin koluna dokunarak yavaşça gül bahçesini görmelerini önerdiler. Pek düzenli biçimde yapılan bu geri çekilme manevrası orada bulunan kadınların dikkatli gözlerinden kaçmadı ama bunu fark eden bir erkek çıkmadı. Scarlett, genç kızların ta küçüklüklerinden bildikleri yerleri gezmek bahanesiyle erkekleri kendisinin etkileyici güzelliğinden uzaklaştırmalarını alaya aldı. Bu manevrayı anlayıp anlamadığını öğrenmek için gözlerinin ucuyla Ashley'e baktı. O yine gülümsüyor ve Melanie'nin kemeriyle oynuyordu. Scarlett'in kalbi bir kere daha paramparça oldu. Dişlerini Melanie'nin beyaz etine geçirmek ve kanatıncaya kadar ısırmak isteğiyle yanıp tutuştu. Tam başını çevireceği sırada Red Butler'ı gördü. John Wilkes ile sohbet ediyordu. Bu sırada Scarlett'e de bakıyor olmalıydı. Çünkü bakışları karşılaşınca gülmeye başladı. Scarlett, taşkın neşe ve heyecanını ancak hiçbir yerde kabul görmeyen bu adamın anlayacağını düşündü. Bu düşüncesinden dolayı sıkıldı. Butler onun bu durumundan zevk duyuyordu. Şimdi Scarlett kendisine alaycı bakışlarla süzen bu adamı da dişleri arasında parçalara ayırmak istiyordu. İkindiye kadar sabırlı olmam gerek. O zaman bütün kızlar dinlenmeye gidecekler. Ben de aşağıda kalırım ve ne pahasına olursa olsun Ashley ile konuşurum. O da şu ana kadar elde ettiğim süksenin farkına varmıştır diye düşündü. Sonra kendini yeni bir umutla avuttu. Onun Melanie ile ilgilenmesi çok doğal. Çünkü yanındaki amcasının kızı. Ayrıca zavallı kızın hiç ilgi çeken bir yanı da yok. Erkeklerin hepsi ona sırtlarını dönüyor. Eşi de ilgilenmeyecek olursa zavallı kız ne yapar? Bu düşünce onu teselli eder gibi oldu. Tekrar kendisine yiyecek gibi bakan Charles'a döndü. Bu Charles için şahane, hayal dolu ve hepsinden önemlisi Scarlett'e aşık olduğu gündü. Onun bu yeni duyguları karşısında Honey'in varlığı unutuldu. Honey ince sesli bir serçeden farksız gibi göründü. Scarlett ise göz kamaştıran bir çalı kuşuna benziyordu. Scarlett bugün en çok onu beğenmiş gibi bir takım sorular sordu. Bu soruların cevaplarını da yine kendisi verdi. Böylece Charles ağzını açmadan güzel espriler yapan bir salon adamı oluverdi. Öteki erkekler onun Charles ile bu kadar ilgilenmesini içlerine sindiremiyorlardı. Bu yüzden canları sıkılıyordu. Üstelik Charles'ın iki sözcüğü yan yana getirip bir kıza söyleyemeyecek kadar da utangaç olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle giderek artan hırslarını sakinleştirmek için çabalıyorlardı. Hepsi de Scarlett'in aşkıyla yanıyorlardı. Eğer eşli sorunu olmasaydı Scarlett gerçek bir zafer kazanacaktı. Domuz, koyun ve tavuk etinden son lokmalar alındıktan sonra Scarlett, Indiana'nın davetlilere evde biraz dinlenmelerini önereceğini umdu. Saat 2 olmuştu. Havada öğle güneşi sonrası iyice ısınmıştı. Konukları en iyi biçimde ağırlamak için 3 gündür yorulan India, çardak altında Fayetteville'den gelen sağır bir adamın kulağına bir şeyler söylüyor, o bu halinden mutlu görünüyordu. Davetlilere bir tembellik çökmüştü. Zenciler uzun masaların üstünde bırakılan yemek artıklarını, boş tabakları topluyordu. Kahkaha sesi duyulmaz olmuş, gülüşmeler ise azalmaya başlamıştı. Sohbetler eski canlılığını kaybetmiş, gruplar suskunlaşmıştı. Artık herkes eğlencenin bittiğini, ev sahibinin ilan etmesini bekliyordu. Yelpazeler amaçsız ve isteksiz sallanıyor, ihtiyarlar uyukluyordu. Piknik bitmişti. Davetliler ziyafetle balo arasındaki zaman içinde dinlenmek istiyorlardı. Yalnız gençlerin cıvıltıları devam ediyordu. Onlar gruptan gruba giderek sohbet ediyor, şakalaşıyorlardı. Sıcak davetlilere üstün gelmişti. Ama bu tembel görünüş altında önemsiz bir şeyin ateşleyebileceği ya da söndürebileceği sayısız ihtiraslar yatıyordu. Kadın ve erkeklerin hepsi duyarlı ve güzel kişilerdi. Dış görünümleriyle kibar sayılırlardı. Ancak hepsi de ilkel insanlardı. Sıcak giderek etkisini artırıyordu. Başta Scarlett olmak üzere bütün davetlilerin gözleri India'ya çevrilmişti. Tam sohbetlerin biteceği ve sessizliğin egemen olacağı bir sırada Gerald'ın sesi bomba gibi patladı. Masaların biraz ötesinde John Wilkes ile tartışıyorlardı. ''Aman canım, Allah belalarını versin. Yankiler ile barışçı bir anlaşmayı nasıl olur da istersiniz?'' Bu adi heriflere Sumter cephesinden ateş ettikten sonra barış yapmak mı? Güney silahını daima elinde bulundurmalı. Harekete asla boyun eğmemeli. Eğer Güney birliği terk edecek olursa bunu birliğin izni sayesinde değil gücüne güvendiği için yapacaktır. Scarlett işte şimdi hapı yuttuk diye düşündü. Bu konu bir kere kurcalandıktan sonra tartışma gece yarısına kadar sürer. O zaman da hep burada pineklemek gerekecek. Tembel tembel oturan davetliler bir an içinde hareketlendiler. Erkekler oturdukları yerlerden birden fırladılar. El ve kollarını hareket ettirerek yüksek sesle konuşmaya başladılar. Birden patlak veren gürültüyü yatıştırmak isteyen sesler duyuldu. Mr. Wilkes, hanımların canlarını sıkacak konulara değinilmemesini rica ettiği için o ana kadar hiç kimse politikadan ve savaş söylentilerinden söz etmemişti. Ama Gerald, Sumter cephesi lafını edince bütün erkekler ev sahibinin bu ricasını unutuverdiler. Elbette dövüşeceğiz. Yankiler hırsızdır. Onları bir ay içinde yok ederiz. Bir Güneyli 20 Yankiye bedeldir. Onlara iyi bir ders vermek gerek. Barışseverlik mi? Onlar barıştan anlamazlar. Lincoln'un delegelerimize hakaret ettiğini hepimiz biliyoruz. Evet evet, aylarca onları oyalayıp durdu. Ayrıca Sumter cephesini tahliye ettireceğine söz vermişti. Savaş istiyorlar. Biz de bu savaşı onların burunlarından getireceğiz. Her kafadan çıkan gürültülü sesleri ancak Gerald'ın kükremeyi andıran sesi bastırabildi. Hani şu devletler hukuku var ya? Gerald'ın neşesi yerindeydi. Çok eğleniyordu. Scarlett ise ayrılık, birlik, savaş laflarını duymaktan bıkmıştı. Şimdi ise bütün bunlara lanet ediyordu. Erkekler saatlerce tartışacaklar, o ise eşliğiyle görüşemeyecekti. Doğal olarak savaş çıkmayacaktı. Bunu erkekler de biliyordu. Ama savaş hakkında konuşmaktan ve konuşulanları dinlemekten büyük zevk alıyorlar diye düşündü. Charles Hamilton yerinden kalkmamıştı. Yeni bir aşkın cesaretiyle Scarlett'e daha çok sokuldu. Ona bir itirafta bulunmak istiyordu. Miss O'Hara, ben eğer savaşmak kaderde varsa Güney Carolina'ya gideceğim. Karar verdim. Mr. Wade Hampton, kahraman bir süvari subayı, savaş sonrası politikada da ünlü oldu. Bir süvari bölüğü kuruyormuş. Onunla birlikte olmayı çok istiyorum. Babamın en değerli dostudur. Çok başarılı bir adamdır. Scarlett, ne yapmalıyım acaba, alkışlamalı mıyım diye düşündü. Charles'ın konuşmasından sırlarını ona dökmek istediği anlaşılıyordu. Ama söyleyecek bir şeyler bulamadı. Ona bakmakla yetindi. Erkeklerin bu konuların kadınları ilgilendirdiğini sanarak onlara anlatmalarını çok aptalca buluyordu. Charles onun cevap vermeyişinden itirafını onayladığı sonucunu çıkardı. Bu yorumu yapınca daha da cesaretlendi. Eğer savaşmaya gidecek olursam, üzülecek misiniz Miss O'Hara? Scarlett şaka ederek cevap verdi. Yastığım gözyaşlarımla sırılsıklam olacak. Charles bu sözleri kendine göre yorumladı ve sevinçten kızardı. O kendi cesaretinden ve Scarlett'in de yumuşak başlılığından güç alarak eli genç kızın elbisesinin kırmaları arasında olan elini tutup sıktı. Benim için duada edecek misiniz? Scarlett'in canı sıkılmıştı. Ne budala çocuk tanrım diye düşündü. Sonra çevresine bakındı. Birinin gelip onu bu can sıkıcı sohbetten kurtarmasını umuyordu. Dua edecek misiniz? Evet evet. Dua edeceğim Mr. Hamilton. Her akşam 3 kez tesbih çekeceğim. Charles derin bir soluk aldı. Scarlett'in cevabından mutlu olmuştu. Sonra çevresine dikkatle baktı. Yalnızdılar. Belki bu fırsat bir daha ele geçmezdi. Ayrıca böyle bir fırsat da olsa bile o bugünkü cesarete sahip olabilir miydi? Miss O'Hara, size bir şey söylemek isterim. Sizi seviyorum. Scarlett dalgın dalgın sordu. Efendim? Kalabalığın arasından Melanie'nin yanı başında oturan eşliği arıyordu. Charles onun gülmediğini, bağırmadığını ya da bu durumlarda birçok genç kızın yaptığı gibi bayılmadığını görünce evet diye mırıldandı. Sizi seviyorum. Siz dünyanın en güzel, en kibar kızısınız. Hayret, ilk defa Charles düzgün cümleler kurabiliyordu. Davranışlarınızda çok incesiniz. Sizi bütün kalbimle seviyorum. Benim gibi bir adamı sevemeyeceğinizi biliyorum. Ama bana bu konuda bir umut vermeniz bile yeter. Beni sevebilmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Öyle ki, Charles sustu. Duygularını kanıtlamak için birden, sizinle evleneceğim dedi. Scarlett, evlenmek sözcüğünü duyunca yığılıp kaldı. Çünkü tam o sırada Scarlett de eşliğiyle evlenmeyi düşünüyordu. Tepkisini kontrol altına alamadı. Charles'a dik dik baktı. Acaba bu aptal onun acılar içinde kıvrandığı, çılgına döndüğü bu günü özellikle mi seçmişti? Kendisine yalvarır gibi bakan Charles'ın siyah gözlerini inceledi. Onlarda bir erkeğin ilk aşkının belirtilerini göremedi. Scarlett'i Charles Hamilton'dan daha yakışıklı erkekler istemişlerdi. Üstelik onlar bir piknikte bakışıp sonra aşklarını ilan etmeye kalkışacak kadar basit kişiler değildi. Bugün Scarlett'in canı çok sıkılıyordu. Kafasının içini binbir düşünce doldurmuştu. Şimdi ise Scarlett'in karşısında domates gibi kızaran 20 yaşlarında utangaç bir erkek vardı. Scarlett'in içinden ona "Siz budalasınız" demek geliyordu. Kendisini güç zapt ediyordu. Böyle durumlarda nasıl davranmak gerektiğini annesi ona öğretmişti. Ellen'ın uyarılarını anımsadı. "Mr. Hamilton, beni kendinize eş seçmeyi düşünmeniz beni çok duygulandırdı. Ama bu öyle ani oldu ki şimdi ne söylemem gerektiğini bilemiyorum." Bu cevap toy delikanlının gururunu kırmak ve aynı zamanda ona haddini bildirmek için tek çareydi. Charles bu hileyi yuttu. "Bütün hayatımca bekleyeceğim. Duygularınızdan emin oluncaya kadar size bir daha bu teklifi yapmayacağım. Yalnız bana biraz olsun umut vermenizi dilerim." Scarlett, eşliğinin erkeklerin tartışmasına katılmak için yerinden bile kıpırdamadığını gördü. O sürekli Melanie'ye gülümseyip duruyordu. Scarlett, dedi, "şu yanımdaki budala elimi mıncıklamaktan vazgeçse belki de onların ne konuştuklarını duyabilirim." Melanie'nin eşliği bu kadar ilgilendirecek neler söylediğini bilmek istiyordu. Oysa Charles onların konuşmalarını duymasına engel oluyordu. Susun Allah aşkınıza, sonra Charles'ın yüzüne bakmadan elini çimdikledi. Charles ilk önce aptallaştı, sonra kızarıp bozardı. Scarlett'in kız kardeşine baktığını görünce de gülümsedi. Genç kız, Charles'ın söylediği sözlerin çevreden duyulabileceği kaygısıyla sıkılıyor, hatta üzülüyordu. Charles ise hayatında ilk kez bir genç kızı utandırmayı başardığı için gurur duyuyordu. Artık o da Scarlett ile ilgilenmez gibi göründü. Bu rolünde de başarılı olduğunu sandı. Hayat hakkında bir hayli deneyimleri olduğunu ve onun sitemlerine cevap vermeyi çok iyi bildiğini kanıtlamak için Scarlett'in elini çimdikledi. Scarlett başka bir alemdeydi. Charles'ın çimdiklediğini bile hissetmedi. Artık Melanie'nin konuştuklarını çok net duyuyordu. Artık istediği olmuştu. Melanie Ashley'e, ''Tezkeray'ın eserleri hakkında sizinle aynı görüşte olmamaktan çekiniyorum doğrusu. Ben onu çok kuşkucu buluyorum. Dickens gibi sosyete adamı olmadığını sanıyorum.'' diyordu. Scarlett, ''Ne aptal kız, bir erkeğe söylenecek başka söz yok sanki.'' diye düşündü. Az daha mücadele edecekti. Melanie'nin böyle konuşmasına da sevindi, teselli buldu. Kendi kendine ''Çok şükür.'' diye mırıldandı. Melanie'nin öğrenim görmüş biri olduğu biliniyor. Erkeklerin bu tip kadınlar hakkında ne düşündüklerini de herkes bilir. Bir erkeğin ilgisini çekebilmek için ilk önce ondan söz etmek gerekir. Sonra yavaş yavaş konuşmanın konusunu kendi üzerinde toplamalıdır. Başka konulardan kaçınmalıdır. Eğer Melanie Ashley'e olağanüstü bir erkeksiniz ya da bütün bunları nasıl oluyor da aklınıza getiriyorsunuz, ben böyle şeyleri düşünecek olsam zavallı kafam çatlardı herhalde biçiminde sözler söylediğini duysaydı, Scarlett muhakkak aklını oynatırdı. Ne aptal kızdı bu tanrım. Dizlerinin dibinde bir erkek oturuyordu. O da bu erkekle kilisedeymiş gibi konuşuyordu. Gelecek Scarlett'e yeni umutlar vaat ediyordu. Yine mutlu olmuştu. Charles'a gülümseyerek baktı. Bu ilgiden haz duyan Charles onun yelpazesini yakaladı. Öyle hızlı salladı ki Scarlett'in saçları dağıldı. Jim Tarleton tartışan erkeklerin yanından ayrıldı. Ashley'e, ''Sizin savaşla ilgili düşüncelerinizi dinlemek kısmet olmadı.'' dedi. Ashley, Melanie'den izin istedi ve kalktı. Scarlett onun ilgisiz tavırlarına, güneşin saçlarını okşayışına hayran oldu. Ona göre Ashley orada bulunanların en yakışıklısıydı. Yaşlı erkekler bile Ashley'i dinlemek için sustular. Ashley, ''Beyler, eğer Georgia savaşa girerse ben de orduya katılacağım.'' ''Bu durumda neden şimdiden askere gidelim?'' dedi. Ashley'nin iri siyah gözlerindeki solgun ifade kaybolmuştu. Şimdi bu bir çift göz çevreye ışık saçıyordu. ''Ben de babam gibi umuyorum. Yankiler bizi rahat bırakacaklar. Savaş etmeyeceğiz.'' Fontaine ile Tarleton'un çocuklarının bağırıştıklarını duyunca elini kaldırdı ve gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. ''Evet, bize hakaret edildi. Yalan söylendi. Bunları biliyorum. Şimdi kendimizi Yankilerin yerine koyalım.'' Eğer karşımızdakiler birliği terk etmeye kalkışsalardı acaba biz ne biçim davranırdık? Bu sorunun cevabını yine ben vereyim. Onlar gibi. Bu da sanırım hoşumuza gitmezdi. Scarlett yine başlıyor tanrım. Kendisini başkasının yerine koymaktan başka bir şey yapmaz zaten diye düşündü. Genç kıza göre bu tartışmada bir tek fikir geçerliydi. Bu yüzden Ashley'i anlamazdı. Heyecana kapılmayalım. Savaşı önlemeye çalışalım. Şu gerçeği hepimiz biliriz. En büyük felaketler savaştan doğar. Savaşların neden çıktığını bilen de yoktur. Scarlett yüzünü buruşturdu. Allah'tan eşliğini cesareti tehlikeden uzaktı. Yoksa her şey yok olabilirdi. Genç kız böyle düşünürken birden bağırışmalar, sinirli ve hırçın konuşmalar yükseldi. Eşliği yuhalıyorlardı. Çardağın altındaki Fayetteville'li sağır adam India'nın sırtına vurarak ''Ne oluyor, ne oluyor?'' diye merakla sordu. India yaşlı adamın kulağına eğildi ve avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Savaş, Yankilerle dövüşmek istiyorlar.'' İhtiyar bastonunu aradı ve ''Demek savaş ha?'' dedi. Sonra belki yıllardan beri yapamadığı bir çeviklikle koltuğundan fırladı. ''Ben onlara savaştan söz edeyim de dinlesinler bakalım. Çünkü ben savaşın tam içinde bulundum.'' Mr. McRoy'a savaştan sık sık söz etmek kısmet olmazdı. O ne zaman konuşmak için ağzını açacak olsa ailesi hemen onun ağzını kapatırdı. Avazı çıktığı kadar bağırarak topallaya topallaya ve bastonunu havada sallaya sallaya grubun arasına girdi. Pazularına güvenen gururlu delikanlılar beni dinleyin diye konuşmaya başladı. Dövüşmeye çok istek duymayın. Ben zamanında çok dövüştüm. Savaşın ne demek olduğunu hepinizden iyi bilirim. Seminol Savaşı'na katıldım. Üstelik Meksika Savaşı'na da katılmak gibi bir aptallık daha yaptım. Sizler savaşın ne felaket olduğunu bilemezsiniz. Savaşmanın güzel bir ata binmekten, genç kızlar tarafından çiçeklerle uğurlanmaktan, bir kahraman gibi evinize dönmekten ibaret olduğunu sanırsanız çok yanılırsınız. Savaşta insan açlıktan geberir, susuzluktan yanar, rutubetli yerlerde yatmaktan hasta olur. Hastalanmazsanız bile bağırsaklarınız yok olur. Dizanteri ve buna benzer korkunç hastalıklar insanı perişan eder, canına okur. Kadınlar duydukları bu sözler karşısında renkten renge giriyorlardı. Sürekli öksüren Fontaine'lerin büyük annesi gibi Mr. McRow da unutmak istediği çok eski geçmişini anımsıyordu. İhtiyarın kızlarından biri yanındaki çocuğuna "Git büyük babana haber ver, hemen buraya gelsin," dedi. Sonra kadınlara hitap etti. "Babam yaşlandıkça azıtıyor. Bu sabah Mary'ye ne dedi biliyor musunuz? 16'sında bile olmayan zavallı çocuğa, yavrucuğum söyle bakayım bana." Tam bu sırada konuşması gürültüden duyulmaz oldu. Mr. McRow'un torunu kalabalığın arasından kendine yol bulmaya ve büyük babasına gölgelikte eski yerine oturmasını söylemeye gidiyordu. Ağaçların altında birer daire yapan kadınların, sinirli sinirli gülen genç kızların, hararetli hararetli tartışan bu adamların arasında sessizliğini koruyan tek bir kimse vardı. Red Butler. Scarlett'in gözü ona takılmıştı. O Mr. Wilkes yanından gittikten sonra ağaca yaslanmıştı. Elleri cebinde yalnız başına duruyordu. Giderek hararetlenen tartışmadan uzak kalmayı yeğliyordu. Kısa bıyığının altındaki kırmızı dudaklarında aldanmak nedir bilmeyen bir ifade vardı. Gözlerinde güzel konuşma meraklısı ukalalarla ve zamane çocuklarıyla alay eden bir pırıltı görülüyordu. Red Butler gözleri kan çanağına dönmüş olan Stuart Tarleton'un "Canım biz Yankileri bir ayda temizleriz. Efendi kişiler bir takım hergelelerden daha iyi dövüşürler. Savaş bir aydan fazla sürmez. Niçin savaş çıkmasın?" diye bağırdığı ana kadar sessiz kalmıştı. "Birkaç söz söylememe izin verir misiniz?" dedi. Herkes Red Butler'a doğru döndü. Tüm davetliler her zaman bir yabancıya karşı gösterdikleri nezaketi ondan da esirgemediler. "İçinizden biri Macon Dixon hattının ötesinde cephane imalathanesinin bulunduğunu düşündü mü acaba? Güneydeki küçük döküm evlerini, dokuma fabrikalarını, tabakhaneleri hanginiz düşündü? Savaş gemimiz olmadığı için Yankee donanmasının bütün limanlarımızı en çok bir hafta içinde abluk altına alacağını biliyor musunuz? Bunun sonucu olarak pamuklarımızı ihraç edemeyeceğimizi de biliyor musunuz?" Scarlett'in hırsından yanakları kızardı. "Karşılarındakileri budala buldu, herkesi kandırmaya çalışıyor," diye düşündü. Böyle düşünen yalnız Scarlett değildi. Gençler de yavaş yavaş bu görüşe karşı çıkmaya başladılar. Tam bu sırada John Wilkes sanki herkese bu kişinin kendi konuğu olduğunu ve davetliler arasında kadınların, genç kızların da bulunduğunu anımsatmak ister gibi Butler'ın yanına gitti. Red Butler konuşmasını sürdürdü. "Biz Güneyliler seyahat etmiyoruz ya da seyahatlerimizden yeterince yararlanamıyoruz. Hepiniz birçok kez seyahat etmişsinizdir. Fakat bu geziler sırasında neler gördünüz acaba? Avrupa'ya, New York'a, Philadelphia'ya, kadınlarımızın da Saratoga'ya, Birleşik Amerika Devletleri'nde bir kaplıca. Gittikleri biliniyor.